Anlatılmayanı anlatıyoruz.
Tabii çünkü Atatürk'e söyleyemediklerini İnönü'ye söylüyorlar. Daha kolay diye düşünüyorlar.
Konuşulmayanı konuşuyoruz.
Bu şifrelemeler de tabii ki birileri yaptıysa bunun deşifre mekanizmaları da vardır. Ortada olup yani bulunabilir.
Türkiye'nin yasaksız programı.
Çatışma taraflar arasında oluyor. Silahı eline alan taraf bir şey istediği için silahı eline alıyor.
Yavuz Ohan'dan bir de bunu dinle. Hafta içi her gün saat 17.30'da, tekrarıyla 24'te RSFM'de. Yavuz Ohan'dan bir de bunu dinle başlıyor.
İyi akşamlar, 11 Ocak 2017 saatler 17.30 RSFM'desiniz. Ben Yavuz Ohan, Yavuz Ohan'dan bir de bunu dinle programında. Güne bakacağız yine bugün elbette. Ana gündem maddemiz anayasa olacak yine. Çünkü Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde Türkiye'yi deyim yerindeyse ikiye ayıran o anayasa değişikliği teklifinin görüşmeleri devam ediyor. Hem de gergin bir ortamda. İlk iki maddesi kabul edildi. İlk iki maddesine ilişkin oylamalarda tümüne ilişkin oylamadan daha yukarıya da çıkıldı. Yani ilkinde verilen fire, tümüne ilişkin oylamada verilen fire bu kez verilmemiş gibi göründü. Ama hala gözler Milliyetçi Hareket Partili milletvekillerinde. Acaba ikinci tur oylamada veya diğer maddelerde bir değişiklik olur mu tavırda ve oylama sonuçlarında? Buna ilişkin farklı yorumlar yapılıyor. Bunları aktaracağız size. Ankara'da kulislerde konuşulanları, ama bir de hukuki tartışma devam ediyor. Bugün Kemal Göktaş 2010 yılında Cumhuriyet Halk Partisi'nin Anayasa Mahkemesi'ne yaptığı başvuru ve o başvuruya Anayasa Mahkemesi'nin verdiği yanıttan yola çıkarak açık oylama tartışmalarının Anayasa Mahkemesi'nin konusu olabileceğini ortaya koyan bir haber yayınladı Cumhuriyet Gazetesi'nde. İşte o haberle birlikte Turgut Kazan, avukat Turgut Kazan'ın da uyarıları var. Hatta 16 Aralık'ta Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne yazdığı bir dilekçe, açık oylama olursa Anayasa Mahkemesi bunu iptal eder dediği dilekçe. Bugün o dilekçesini de hatırlattı Turgut Kazan. Yani işin hukuki yönünde de ciddi bir tartışmanın devam ettiğini görüyoruz. 2010 yılında Anayasa Mahkemesi'ne nasıl bir başvuru yapılmıştı? O başvuru sonrasında nasıl bir karar alındı? Bunları avukat Turgut Kazan'la konuşacağız. İşin hukuki boyutunu, ama bir de siyasi boyutu var. İşte o siyasi boyutunda, yani bu tartışmalar, bu yüksek tansiyon Türkiye'yi nereye götürür? Referanduma kadar giderse nasıl bir tablo ortaya çıkar? Bunları da başka bir isimle konuşacağız. Birikim Dergisi'nin genel yayın yönetmeni Ömer Daçiner konuğumuz olacak. İşin siyasi yönü bir tarafta, bir de ekonomik yönü var. Gerçekten dolar bir şekilde durdurulamıyor. Uçtu gidiyor deyim yerindeyse. Peki neden? Bunu dışarıdaki gelişmelere bağlayanlar var. İçeride bunu Türkiye'ye yönelik 15 Temmuz benzeri bir girişim olarak değerlendirenler ve buna ilişkin enteresan önlem alınması talebinde bulunanlar var. Hem bu alınmasını istedikleri önlemler, enteresan önlemlerle ilgili neler olduğunu sizlere aktaracağız. Hem de doların içeriden mi dışarıdan mı kaynaklandığına ilişkin çok net bir değerlendirme var Mahviye İlmez'den. O değerlendirmeyi de sizlerle paylaşacağız. Konuyla ne kadar alakalı? Enis Berberoğlu'na sorarsanız doğrudan alakalı. MİT tırları davası. Can Dündar, Erdem Gül ve Enis Berberoğlu'nun da sonradan dahil olduğu bu davada savcı esas hakkındaki mütalasını verdi ve CHP milletvekili Enis Berberoğlu için müebbet hapis istedi. Ama dava daha bitmemişti. Daha tanık dinlenecekti ve çok hızlı bir mütala oldu bu. Buna ilişkin eleştiriler var. Niye savcı bu kadar hızlı hareket etti diye davanın sanığı Enis Berberoğlu ile konuşacağız. Onun görüşüne göre iş hukukilikten çıkmış durumda. Son kanun hükmünde kararname ile ihraç edilen akademisyenler, onlar bir bir odalarını topluyorlar. O akademisyenlerden birinde konuk edeceğiz burada ve niye ihraç edildiniz diye soracağız. Döneceğiz diye mesaj atmıştı bugün. Nasıl dönmeyi planlıyor onu da soracağız kendisine programımız içinde. Eğer becerebilirsek diyorum, çünkü çok belli olmuyor. Celal Kılıçdaroğlu'nu da konuk etmek istiyoruz. Soracağız. AK Partisi kabul etmedi, ne hissediyorsunuz diye. Eğer becerebilirsek, eğer ulaşabilirsek programımız içinde onunla da bir röportaj yapmak istiyoruz doğrusu. Ankara'ya hangi amaçlarla gitti, hangi duygularla gitti ve nasıl döndü acaba kendi memleketine? Bütün bunları doğrudan sormak istiyoruz. Başka bir takım gelişmeler de var. Uluslararası anlamda Rusya ile Amerika arasında Trump'ın seks kaseti iddiasıyla ciddi bir tartışma var. Aslında Rusya tarafında değil de Amerika tarafında. Rusya'nın elinde bu kasetler olduğu için Putin'e bu kadar yakın davranıyor iddiaları gündemde. Buna ilişkin bilgileri de sizle paylaşacağız. Başka bir takım açıklamalar var. Mecliste Kemal Kılıçdaroğlu'nun bulunduğu noktayı ziyaret eden başbakanın o ziyaretiyle ortaya çıkan atmosfer ve bir takım yanlış anlamalar söz konusuydu. Bunlara ilişkin de detayları paylaşacağız sizlerle. Yani dolu dolu bir buçuk saatimiz var. Frekanslarımız İstanbul ve Bursa'da 106.4, Kocaeli'nde 93.4. Bir de bunu izle.com adresine gideceksiniz. Bizi YouTube'dan takip edebilmek için. Bir de bunu izle.com. Oradaki YouTube yayınımızı da takip edebilirsiniz bilgisayarınızdan. Ayrıca Sputnik Haber Ajansı'nın Facebook sayfasında da şu anda canlı yayındayız diyelim ve başlayalım.
Benim hapisteyken kalbim özgürdü, bedenim tutukluydu.
Kameraları gördükleri anda koluma girdiler.
Cumhuriyet operasyonu Türkiye'de özgürlük ve hukuka çok ölümcül bir darbeydi.
Bu şartlarda parlamentoda siyaset yapmanın bir anlamı ve imkanı kalmamıştı.
Cumhuriyet Halk Partisi'nin örgütleri genetik anlamda solcudur. Demokrasi yanlısıdır.
Buna emin olun ki ben o kitabı okudum ama kitabı okuyalı 40 sene olmuştur.
Yavuz Ohan'dan bir de bunu dinle. Hafta içi her gün saat 17.30'da, tekrarıyla 24'te, RSFM'de.
Anayasa değişikliği teklifi Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde görüşülmeye devam ediyor. Önce tümü üzerinde görüşmeler vardı. Hayli tansiyonu yüksekti o görüşmelerin. Bitti. İlk tur oylamada 338 evet oyu çıktı ve kim file verdi, ne kadar verdi tartışması vardı. Sonrasında maddelere geçildi. İlk iki madde kabul edildi. Aslında 330 gibi bir şart da yok burada. Daha düşük sayılar da olsa kabul edilecekti ama meclisteki o ambiyansı vermesi açısından önemli kabul ediliyor. İlk madde 347 oyla, ikinci madde 343 oyla meclisten geçti. İlk tur oylamalar bunlar, bunu da hatırlatalım. Şimdi 347 ve 343 aslında filelerin azaldığını da gösteriyor ama maddelere bakın diyor siyaseti takip eden, yakından takip edenler. O maddelere itiraz edilmiyordur. Belki başka maddelere itiraz edilecektir. O maddeler, yani Cumhurbaşkanı'nın yetkilerini belirleyen maddeler daha net olarak gösterecek bize meclisteki atmosferi diyenler var. Peki ilk iki madde neydi? Onlar aslında yargının bağımsızla birlikte tarafsız olmasını öngören, yani bir kelime ekleyen bir maddeydi. İkinci madde ise, onu da aktaralım size, 550 milletvekili sayısını 600'e çıkartan maddeydi. Bunlara ilişkin aslında genel olarak MHP'de itiraz yok. Asıl Cumhurbaşkanı'nın yetkilerini belirleyen maddelerde nasıl bir sonuç çıkacak, onlara bakılacak. Hükümet ya da AK Parti diyelim, her gün 3 maddenin görüşülmesini planlıyordu ama muhalefet iç tüzükten kaynaklanan haklarını da kullanarak engelliyor ve görüşmeleri uzatıyor. Dün akşam ancak 2 madde görüşülebildi. O görüşmelerde yine öne çıkan gizlilik meselesiydi. Gizli oylama yapılır ibaresi var anayasada, anayasa değişiklikleriyle ilgili. Ancak AK Partili milletvekilleri oylarını kullandıktan sonra atmadıkları pulları göstererek, bunlarla fotoğraf vererek ne oy kullandıklarını ortaya koyuyorlar. Hatta kabine bile girmiyorlar. Buna ilişkin Sağlık Bakanı'nın bir açıklaması var. Ben ne oy vereceğimi zaten söylüyorum, ne gerek var diyor. Dün akşam AK Partili bir milletvekiliyle yaptığımız röportajda zaman kaybı dedi kabine girmek. Ben dışarıdan yapıyorum bunu. Ayrıca CHP'lilere kızdım, onun için açık oy veriyorum dedi. Peki bu açık oylar, oyların açıklanması daha doğrusu, bununla fotoğraf verilmesi önümüzdeki süreçte Anayasa Mahkemesi'nin konusu olur mu? Buna olur diyor hukukçular. Çünkü 2010 yılında örnek gösteriyorlar. Detaylarını konuşalım. Turgut Kazan bugün bir paylaşım da yaptı Twitter üzerinden ve bunların belirlenmesi halinde Anayasa Mahkemesi'nin şekil yönünden denetlemesine konu olabileceğini söyledi. Detaylarını konuşacağız Turgut Kazan hattımızda. Hoş geldiniz.
Hoş bulduk. İyi yayınlar.
Teşekkür ederiz. Siz bugün de mesaj verdiniz sosyal medya üzerinden. Aynı zamanda Kemal Göktaş'ın da bir haberi vardı. 2010 anayasa değişikliği sırasında Anayasa Mahkemesi'ne Cumhuriyet Halk Partisi'nin yaptığı başvuru, ona verdiği yanıt. Buradan yola çıkarak bu Anayasa Mahkemesi'nin konusu mudur? Böyle başlayalım isterseniz.
Şimdi aslında ben Aralık ayı ortasında doğrudan meclis başkanına başvurmuştum.
Evet.
Çünkü AKP'lilerin biraz böyle düşündüğü, hep böyle düşündüğü anlaşılıyordu. Yani biraz önce sizin açıkladığınız, vurguladığınız gibi. Ben oyumu gizlilik sanki milletvekiline tanınan bir haktır. Ben bu hakkı kullanmıyorsam kimse karışamaz.
Evet.
İstersem işte açıklarım, bu beni ilgilendirir diye bir yaklaşım var. Oysa gizli oy belli bir nedene dayanır. Yani vicdanlarda bir baskı olmasın diye düşünülmüştür. Hiçbir baskıdan, baskı altında kalmadan oy verilsin diye düşünülmüştür. Anayasa oylaması da böyle bir ihtiyaç içinde düşünülmüştür. Bu nedenle gizlilik, şimdi bakın, gizli oy örneğin genel seçimlerde temel bir kuraldır. Şimdi gizli oy benim hakkımdır, İstersem gösteririm denilemez. Kim ki istersem gösteririm demiştir ve örneğin oy pusasına adını yazmıştır, o oy geçersizdir. Hı hı. O yüzden kesinlikle bir kere Sağlık Bakanlığı'nın yaptığı bir Sağlık Bakanlığı asla yakışmaz. Büyük bir ayıptır. Çünkü anayasal kuraldır. Ona uymak zorundasınız. Siz oy verirken bile bu kurala uymuyorsanız anayasayı tanımıyorsunuz demektir. Anayasayı tanımıyorsanız anayasa değişikliği teklifinde bulunmanız, müzakerelere katılmanız bir anlam taşımaz. Gizli oy, şimdi örneğin Sağlık Bakanlığı kesinlikle geçersiz sayılması gerekir.
Şimdi onun gibi, buna bir açıklık getirdi. İsterseniz biz dinleyenlere de aktaralım. Belki siz yorumunuzu onun üzerinden de yaparsınız. Bu ülkede hukuk var diyor Sağlık Bakanı bu tartışmalar üzerine. Evet. Eğer ben yanlış bir şey yapmışsam, bir suç işlemişsem onlar suç diyorlar. Sen misin savcı ya da hakim kardeşim? Oyumuz 40 defa açık etmişiz. Gizlenecek bir şey mi var? Evet, evet, oyu veriyorum dedi.
Şimdi bakın, ben de diyorum ki bu bir suçtur demiyorum.
Evet.
Ama kural dışı bir oydur. Kurala aykırıdır. Bu bir yöntem kuralıdır. Gizli oy esastır. Eğer oyunuzu açık ediyorsanız sizin oyunuz geçersizdir. O nedenle Başkanlık Divanı'nın bir Sağlık Bakanı'nı, sonra gösteren, pulları gösteren milletvekillerini bir bir tespit etmesi, tutanağa bağlaması ve onları geçerli oy saymak yerine geçersiz oy sayması gerekir. Yani nasıl ki siz genel seçimde sandığa oy attıktan sonra o oy pusulasına adınızı yazarsanız, nasıl o oy geçersiz sayılıyorsa, burada adını, oyunu belirtenlerin oyları da geçersiz sayılır. Ama şey yapmıyorsa bunu, Başkanlık Divanı yapmıyorsa, başkan yapmıyorsa, çeşitli nedenlerle o oy, onların kanıtları bulunur. Örneğin fotoğraf çekmek, Başkanlık Divanı görevini yapmazsa başka bir milletvekili bunu tespit etmeye çalışır. Çünkü Anayasa Mahkemesi o kararında diyor ki yönteme uygun oy kullanılması gerekir.
2010'dan ama bahsediyorsunuz diyor, değil mi?
Evet,
Sayın Kazan?
Evet. Evet. Ama diyor, yani 2010 referandumuna götüren kanun, anayasayı değiştiren kanun teklifi için iptal davası açıldığında gizli oy tartışması da yapıldı. Anayasa Mahkemesi dedi ki yönteme uygun, geçerli oyların yönteme uygun kullanılması gerekir. Ancak dedi, yani o benim yargı denetimim içindedir. Çünkü o şekille ilgili bir sorundur. Ben onu incelerim. Ama dedi, bir, delilleri yok. İki, ikinci oylamada da böyle yapıldığına dair bir iddia yok dedi. Dolayısıyla şimdi ikinci oylamaya da bakacaklar herhalde. İkinci oylama, birinci oylama delilleriyle birlikte eğer şüphe uyandıracak, yani sayılar tabii, bir kere onlar kesinlikle geçersizdir. Ama geçersiz sayılacaklar sayısında bir kuşku varsa kesinlikle iptal kararı verilmesi gerekir. O yüzden bu gizlilik konusu bu kadar dalga geçilecek ve övünülecek, hele hele inanılmaz yaklaşımlarla, bağırıp çağırarak açık oy verdim diye, hele Adalet Bakanlığı'nın bunu açıklamaya kalkması olacak şey değildir. İnsan korkuyor. Anayasa teklifinin gizli oynanacağı konusundaki anayasa emrini bu şekilde hafife alan bir anlayışın yapacağı anayasada kim bilir nasıl sorunlar doğacak ve demokrasinin ne kadar işte boğulmasına yol açılacak,
Bu da başka bir tartışma diyorsunuz. Şimdi tabii siz bunları anlatıyorsunuz ama diğer tarafta da mesela Adalet Bakanı da bugün bir açıklama yaptı. Gerçekten çok enteresan. Dinlediniz mi bilmiyorum. Biz dinleyenlere müsaade ederseniz ben onunla bir aktarayım.
Tabii.
Mecliste anayasa değişikliği teklifine ilişkin 3 oylama yapıldı. CHP bunu Adalet Bakanı Bekir Bozdağ söylüyor. CHP oylamanın yanlış yapıldığına dair aykırılıklar olduğunu göstermeye çalışıyor. Gizli oylama demek kabine girip perdeyi kapatmak değil. Genel kurulda oylama gizli yapıldı. Oylamanın gizliliği kuralına mecliste uyulmaktadır. Başkanlık divanı bunu her aşamada söylüyor. CHP bunun aksini iddia ediyor ve kendini dedektif gibi göstererek, görerek çalışıyor. Ben milletvekiliyim ve oyumun bilinmesini istiyorum. Bekir Bozdağ olarak Türkiye Cumhurbaşkanlığı sistemine geçmesini doğru buluyorum ve oyumun evet olduğunu söylemek istiyorum diyor. Yani
i̇şte,
çok enteresan bir durum var.
İşte bu yönteme aykırı bir oy kullanmadır, geçersiz sayılır.
Yani bunu söylemek bir şey ama yönteme uygun oy kullanmak başka bir şey. Kimse zaten söylediği için kimseye kızmıyor herhalde.
Hayır. Yani o çıkarıp böyle, şimdi bakın, kanlı bıçaklı iki milletvekili gördüm. Bugüne kadar kanlı bıçaklı olan iki milletvekili hangi oyu kullandığını birbirine gösteriyordu. Yani birisi MHP'li, birisi AKP'li. Evet. Ve bugüne kadar gerçekten kanlı bıçaklı, ayrıntıya girmiyorum. O ona oyunu gösteriyordu. Ve biz de hem kameralardan onu izliyoruz hem fotoğraflarda görüyoruz. Bu kesinlikle geçersiz oydur.
Şimdi tabii burada niye gizli demiş anayasa koyucu efendim, zamanında şöyle. Bu önemli. Yani şu bir baskı anayasa, hissetmesin diye değil mi? Yani
şimdi bakın,
çok
hemen
basit
onu
bir şey
söyleyeyim.
Var tabii.
Şimdi bakın, anayasa teklifi hükümet tarafından, yani bakanlar kurulu tarafından tasarı olarak getirilemez.
Bak, tabii.
Birinci yasak. Niye böyle bir şey düşünülmüş? Ya bakanlar kurulu kuvvetli bir yerdir. Anayasada önemli bir işte sözleşmedir. O yüzden bunu hükümete bırakmak, hükümete yani tasarı şeklinde böyle bir imkan tanımak baskılara yol açabilir. O yüzden bir mutabakat metnidir çünkü. O yüzden milletvekilleri şu kadar milletvekili teklif etsin ancak diye düşünülmüş bir. İki, grup kararı anlamaz.
Evet.
Yani grup kararı parti disiplini gereği bağlayıcı olduğu için, grup kararı alınırsa uymak mecburiyeti doğacağı için grup kararı da alınamaz. Milletvekilleri teklif eder ve o teklif sonucu müzakerelerden sonra herkes serbestçe. Yani beni mesela işte başbakan ne der, cumhurbaşkanı ne der, parti başkanı ne der, işte
bir sonraki listede olur muyum, olmaz mıyım?
Evet, endişelerine, çünkü ne der sorusu hep bundan sonra milletvekili olabilir miyim?
Üzerinedir. Yani, ya da bakan olabilir miyim?
O nedenle düşünülmüş. Madem böyle düşünülmüş, o zaman siz zaten anayasa emrine uymak zorundasınız. Ve, ama biz, bak, 316 milletvekili imzaladığı zaman metin yoktu.
Evet.
Metin o kadar yoktu ki, örneğin HSYK değişikliği çok sonradan,
evet,
çok sonradan düşünüldüğünü anladık. İlk açıklamalarda HSYK'nın HSYK kurusunda mutabakat sağlanamamıştı. O yüzden HSYK ile ilgili bir değişiklik olacağı düşünülmüyordu. Yani onlar 316 imzayı imzalı boş kağıda attıklarında HSYK var mı? Nitekim imzaladılar, doğru. Peki neyi imzaladılar? Madem ki bildikleri bir şeyi imzaladılar, niye sonra yedek milletvekilliğinden paniğe kapıldılar?
Evet. Onu değiştirdiler.
Çünkü metinleri, önlerinde bir metin yokken imzalamışlardı. İşte bu türden baskıları önleyebilmek için gizli oy düşünülmüştür. O yüzden onun korunması gerekir. En azından korun. Yani bu zararlı diyorsanız,
değiştirirsiniz.
Diyorsanız bir de uymak zorundasınız.
Bir şeyi daha belki altını çizmek lazım. Biz bu meseleleri nasıl konuşuyoruz şimdi? Burada bir sigorta görüyoruz değil mi? Yargıyı, Anayasa Mahkemesi'ne aldığı bir karar var. Böyle bir düzenlemede yanlışlık varsa Anayasa Mahkemesi'ne gidecek. Bu anayasaya en ciddi itirazlardan birisi de yargının, yürütmenin hiyerarşisi içinde yer alacağı
daha
iddiası.
Şimdi sizin herhalde konulara girmedik. Şimdi bakın, o ikinci maddede yani biraz
yani bunları önce konuşmak önümüzdeki dönemde çok daha zor olabilir diye bugünden herhalde itiraz ediliyor diye düşünüyorum.
Herhalde.
Değil mi? Anayasa Mahkemesi çünkü seçimi, yapısı itibariyle değişiyor.
Şimdi şöyle, bu metinde o da bakın bilmiyorlar derler. O yüzden müdahale ediyorum. Bu metinde Anayasa Mahkemesi ile ilgili bir değişik düzenleme yok. Sadece iki üyenin, Yani evet. Askeri Yargıtay ve Askeri İdare Yüksek Askeri İdare Mahkemesi üyelerinin, hı hı, yani o mahkemeler kapatıldığı için bir daha o oralardan üyelik olmayacağına dair bir, hı hı, düzenleme var. Anayasa eski 2010 referandumunda zaten yürütmeye teslim edildi.
Yani ama atamalara ilişkin de işte Partili Cumhurbaşkanı...
Ama o zaman yürütmeye teslim edildi.
Partili yani Cumhurbaşkanı olduğu zaman Cumhurbaşkanı'nın atayacaklarının tarafsızlığı konusunda herhalde burada bir farklı bir düzenleme söz konusu yani ya da bakış söz konusu. HSYK var bir de tabii.
O yani HSYK ile Anayasa Mahkemesi'nin bir ilgisi yok. Tabii. Anayasa Mahkemesi o zaman zaten idiş edilmişti. Ama şimdi işte Anayasa Mahkemesi'ne de kızıyorlar. Yani yargı denetimini vesayet olarak görüyorlar. Oysa yargı denetimi anayasacılığın ve demokrasinin bel kemiğidir. O denetimin de yapılabilmesi için bağımsızlığın sağlanması gerekir. Bağımsızlık yoksa zaten demokrasi de yoktur.
Hukukçu olarak ne hissediyorsunuz bu görüşmeler sırasında?
Vallahi Türkiye'nin hiç bu kadar kötü ve karanlık bir... Bakın ben 12 Mart'larda, 12 Eylül'lerde yani sanık oldum, yargılandım, mahkum oldum. Büyük davalarda müdafilik yapmaya çalıştım. Ama bu kadar korkulu bir dönem yaşamadık Türkiye.
Korkuludan kastınız itiraz korkulu etmek anlamında mı yoksa
bir yandan işte terörle ilgili bir şiddetin şiddet, evet, sarmalı yaşıyoruz. Maalesef. Yani her gün işte her yerde işte patlamalar, işte suikast tehlikeleri işte gibi katliamlar yaşanıyor. Öte yandan da suç ceza yargıçlıkları eliyle kimsenin güvenliği yoktur yani.
Evet, bugün de Enis Berberoğlu yani, örneğinde gördüğümüz gibi herhalde.
Özel yetkili orası suç ceza da
değil. Evet, suç ceza da değil. Orası ağır ceza. Ağır ceza da yargılanıyor şu anda. Evet,
ama suç ceza yargıçlıkları, şimdi biz özel yetkili mahkemeleri tartışıyorduk. O işte şeye emanet edilmişti. FETÖ'ye emanet edilmişti. Onlardan kötüsünün olamayacağını, hı-hı, düşünüyorduk. Söylüyorduk. Şimdi onlar gitti, yerine sulh ceza yargıçlıkları getirildi. Sulh ceza yargıçlıkları da yürütmeye bağlı bir organ durumundadır. O yüzden hiç kimsenin güvenliği yoktur. O yüzden korku derken kastım böyle bir Türkiye yaratılmış olmasıdır. Ve bu tabii anayasa değişikliğiyle birlikte daha da ağırlaşacaktır.
Böyle bir atmosferde anayasa yapılması da başka bir eleştiri konusu zaten.
O tabii ki şimdi yani anayasa mahkemesi, meclisin önünde anayasa değişikliğine ve ilişkin görüş açıklamak bile nasıl bir tepkiyle karşılanıyor hep birlikte gördük. Oysa Türkiye parlamentoda protestoyu bile demokratik hak sayan günlerden bugüne geliyor. Düşünebiliyor musunuz? Aslında parlamentoda demokratik gösteri diye bir şeyi kabul edemem ben. Hı. Ama Türkiye'de bu olmuştu. Yani parlamentoda birileri gelip gösteri yapmıştı. Ama Türk yargısı onu demokratik bir hak olarak kabul etmişti. Parlamentonun içinde yani şeyde localarda.
Evet.
Ama bugün parlamentonun önünde bir baro başkanı, Ankara barosu. Yani bu anayasaya şunun için karşıyız açıklamasını yaparken köpeklerle yani bayağı tehlikeli biçimde saldırıya uğradılar. Yani üzerlerine köpekler salındı. Gaz
bombaları atıldı, evet.
Bu atıldı. Bu soğukta inanılmaz su.
Sıkıldı, doğru.
Sıkıldı. Bu ortamda şimdi işe gitmiyor musunuz diyor. İşe gider gibi sandığa gideceksiniz diyor. Ya anayasa değiştiriyoruz. Herkes birbirini anlatacak. Neyi anlatacak? Nasıl anlatacak? Kim anlatacak? Anketlere bakıyorsun. Yani
bilmiyor insanlar.
İnsanların büyük bir çoğunluğu içinde ne olduğunu bilmiyor.
Evet.
O zaman zaten o referandum değil, anayasa referandumu değil, plebisittir. Plebisitlerde sadece diktatörlük getirir. Getirmiştir, getirir.
Pekala. Turgut Kazan, çok teşekkür ediyoruz katıldığınız için. Ankara'da gösterilerin ay sonuna kadar yasaklandığını da hatırlatalım. Yani, valilik tarafından ve herhalde şimdi, bir şey teşkil ettiğini.
Türkiye'nin başkentinde anayasayla ilgili toplantı yapmak yasaksa, gösteri yapmak yasaksa nasıl anayasa değiştirirsiniz? Çünkü anayasa bir mutabakat metnidir. %51 tamam, sonuçta şeklen %51'i bulduğunuz zaman anayasa olur. Evet, ama o bir mutabakat metni midir?
Evet. O soruyu oldu ortada canım. Bırakıyoruz. Çok teşekkür ediyoruz Turgut Kazan katıldığınız için.
İyi çalışmalar.
İstanbul Barosu'nun eski başkanı, avukat, hukukçu Turgut Kazan'la konuştuk. Anayasa Mahkemesi'nin bu gizli oyla ilgili nasıl bir tavır takınabileceğini, aslında Aralık başında iktidar partisinin böyle bir yöntem kullanabileceğini görüp meclis başkanlığına ben bir dilekçede yazmıştım. Bunun anayasaya aykırı olacağı yönünde uyarılarım vardı ama görünüyor ki bu şekilde devam ediyor ve o şekilde kullanılan, yani aleni kullanılan anayasa değişikliğiyle ilgili oylar geçersizdir diyor Turgut Kazan. 2010 yılında Cumhuriyet Halk Partisi'nin o dönem yapılan anayasa değişikliğiyle ilgili meclise yaptığı başvuruda mahkemenin verdiği yanıtı da buna gerekçe olarak ortaya koyuyor. Mahkeme o yanıtta yeterli delil yoktur gizlilik ilkesine uyulmadığı yönünde ve ikinci oylamaya ilişkin böyle bir iddia da yoktur diyerek CHP'nin başvurusunu reddetmişti. Şimdi anayasa görüşmelerinde iktidar tarafı diyor ki benim oyum belli zaten, oraya girip kullanmışım kullanmamışım ne fark eder? Diğer taraf diyor ki anayasada yazıyor, bu aslında milletvekillerinin üzerindeki baskıyı ortadan kaldırmak için belirlenmiş bir yöntemdir. Bu yöntemin dışına çıkarsanız anayasaya aykırı hareket etmiş olursunuz. Bu da bu değişikliğin iptalini gerektirir diyor. Bakacağız önümüzdeki dönemde aynı tartışmalar devam edecek mi? Milletvekilleri kabine girip oylarını gizli olarak kullanacaklar mı? Alenileştirecekler mi? Bütün bunları göreceğiz ama açıklamalardan sanki bu yöntemin bu şekilde devam edeceği gibi bir görüntü var.
Türkiye'nin konuştuğu olayları gerçek tanıklarıyla, gerçek tanıklarıyla tüm ayrıntılarıyla anlatmaya devam ediyoruz. Yavuz Ohan'dan bir de bunu dinle. Hafta içi her gün saat 17.30'da, tekrarıyla 24'te RSFM'de.
Çok ciddi parmak hesabı yapılıyor Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde. Milliyetçi Hareket Partili milletvekilleri ne yapacaklar? Önümüzdeki süreçte önlerine gelen maddelerde, özellikle Cumhurbaşkanı'nın yetkilerini belirleyen maddelerde farklı bir tavır sergileyebilirler mi? Bununla ilgili tahminler var. Dün Sinan Ohan bizim yayınımıza katılmış ve şöyle demişti. 18 maddelik anayasa değişikliği 18 madde olarak çıkmayacak. Yani bazı maddeler düşecek. Neydi onun tahmin ettiği maddeler? Cumhurbaşkanına kararname çıkartma yetkisi veren madde. Milliyetçi Hareket Parti milletvekilleri, ki bunu bilerek söylüyorum demişti. Milliyetçi Hareket Parti milletvekilleri bu maddeyi düşürecekler. Peki o madde düşerse nasıl bir sonuç ortaya çıkacak? AK Parti'nin istediği gibi bir anayasa değişikliği olacak mı? Oralar biraz muallakta. Önümüzdeki dönemde göreceğiz. Oylamalar aslında ilerledikçe bunlara şahit olacağız ama MHP'de fire sayısının artabileceğinden AK Parti'de ciddi bir endişe olduğunu görüyoruz. Deniz Baykal da bu ortaya çıkan aritmetiği değerlendirdi ve şöyle dedi. 338 oy ilk oylamada, geneli üzerinde yapılan oylamada tereddütün sonucudur. Her an her şey olabilir dedi. Deniz Baykal, Cumhuriyet Halk Partisi adına mecliste anayasayla ilgili konuşmayı yapan milletvekiliydi, eski genel başkan ve onun tespiti şu. Çok eski de bir siyasetçi olduğu için önemli olabilir. 338 oy tereddütün sonucu, her an her şey olabilir. İşte o 338 rakamının partilerin gruplarını da teyakkuza geçirdiğini söyleyebiliriz. Hem MHP'de hem de AK Parti'de ciddi bir markaj devam ediyor milletvekilleriyle ilgili olarak. Ama dedik ya, bir taraftan parmak hesabı yapılırken bir taraftan da Türkiye'de ya böyle bir ortamda anayasa mı değiştirilir tepkisi var. Muhalefet bunu mecliste dile getiriyor. Dışarıda yapılan gösterilerde ise ortaya çıkan tablo belli. Peki devam ediyor ama bu arada. Yapılmaya devam ediyor. Türkiye'yi nereye doğru götürüyor? Soralım. Siyasi tartışmayı da Ömer Laçiner'le yapalım istiyoruz. Birikim Dergisi Genel Yayın Yönetmeni. Ömer Laçiner, hoş geldiniz.
Hoş bulduk canım. Buyurun.
İşin hukuki boyutunu değerlendirdik az önce Turgut Kazan'la. Bir anayasa mahkemesi süreci var gibi görünüyor. En azından onun uyarıları vardı ama işin bir de siyasi boyutu var. Çok ciddi itirazlar var. Toplumun her konuda olduğu gibi burada da ikiye dersek yanlış mı olur ama ciddi bir bölünmeyle karşı karşıya olduğunu görüyoruz. Bir taraftan terör eylemleri var. Bir taraftan anayasa bu işleri görüşüyor. Ciddi tepkiler var. Ciddi bir şekilde sahiplenme de var bir tarafta. Nasıl bir tabloya doğru gidiyor Türkiye sizce, bir tahlil almak isterim sizden.
Valla yani hani herkes söylüyor bunu, yani hani bu o kadar fazla ferasete ihtiyaç duyulan bir durum değil. Yani şu anda gayet kesin bir şekilde bu şekilde bir rejim değişikliğini tasvip etmeyebilecek olan, bunu kendi varlık şartları için, yani zor durum, işte böyle bir siyasi yapı olmaz falan filan değil. Doğrudan doğruya kendi varlıklarının, var olma koşullarının ihlal edebilecek olan, çok ciddi şekilde tehlikeye düşürebilecek olan bir girişim olarak bakıyorlar bunu. Yani varlık sorunu olarak görüyor insanlar.
Bir bölüm karşı çıkanlar için,
evet,
söylüyoruz.
Evet, karşı çıkanlar. Şimdi böyle bir durumda bu anayasa değişikliğini tamam, yani eliniz mecliste usulen yapabilirsiniz. Ama bu kadar fazla, bu kadar fazla insanın bu kadar önem verdiği, hayati addettiği bir konuda kural çıkartmaya kalkarsanız, yani hani ondan sonra bu toplumun, yani tek vücut bir toplum olması, ortak noktalarının var olduğunu iddia etmeniz son derece zorlaşır. Yani durum bu.
Referanduma gidecek iktidarın iddiası o ki, sonuç itibariyle demokrasi değil mi bu? Usulüne uygun olarak getiriyoruz, referanduma götürüyoruz. Halkın vereceği oy da herkesin başının üstüne olması lazım.
Tamam, şekli olarak kimsenin bir şey dediği yok. Yani şu anda mesela itiraz eden insanlar, olağanüstü hal varken yani bunu yapamazsınız falan diyenler, yani usulen olabilir bu. Yani olağanüstü şartlarda anayasa yapılmaz diye bir şey yok. Yaparsınız. Hı hı. Ama burada usulü çok aşan, esasa ilişkin bir şey var. Yani bunun, bu bir, eğer bir toplumsal sözleşmesi anayasa, ana toplumsal sözleşmesi, bunun bir toplumda enine boyuna tartışılması, konuşulması lazım. Şimdi dikkat edin, bu anayasa değişikliğinin yapılması için önceden kimsenin haberi olmadan, doğrudan doğruya iki partinin, ondan sonra bir takım temsilcileri tarafından gayet özel yerlerde bunun pazarlıkları yapıldı. Öyle geldi bu metin önümüze. Anlatabiliyor muyum?
Evet, onlar iki tartışmadan anlaştılar. Evet.
Anlaştık, geldi. Tamam yani. Bunun aslında bu toplumda anayasanın nasıl olması gerektiğine dair daha geniş bir şeyin olması gerekirdi. Tartışmanın olması gerekirdi. Bunu yapmadılar. Ha, ama yani hani yapmaları esasa ilişkin bir şey midir? Değildir. Usul. Evet. Eğer siz hakikaten bu Türkiye toplumunda insanların rahat edebileceği, ya şu veya bu şekilde az ya da çok hani itiraz edebilecekleri ama sonuçta olabilir diyebilecekleri bir anayasa yapmak istiyorsanız, bir konsensüs arıyorsanız, daha başka bir usul bulabilirdiniz bu işin. Ama öyle değil. Yani başından beri bu şu iktidarın yaptığı şey bir dayatmadır. Yani yapılan sadece bir rejim değiştirmek, yani bir başkanlık rejimi, işte efendim istikrarsızlık var onu yapıyoruz, yok bilmem ne falan filan, yani bütün bahaneler hikaye. Burada topluma yeni bir şekil vermek isteyen, topluma Sünni Türk muhafazakar kesimlerin kesin hegemonyasını kabul ettirebilecek olan, bunun içinde yani gayet süratle ve gayet kesin bir şekilde, denetimden uzak bir şekilde bir uygulama yapılmasını isteyen bir irade söz konusu burada. AKP'nin temsil ettiği irade bu şu anda. Yani demokrasi içerisinde, demokratik düzenler içerisinde olabilir bir rejimi tartışmıyoruz aslında. Anayasa şu anda bu topluma verilmek istenen şekli icra edebilmek için, bunu fiiliyata geçirebilmek için gerekli olan yetkileri tek bir adamın elinde toplaması için yapılan bir şeydir.
Sünni dediniz, mi? Türk dediniz ve muhafazakar, evet, dediniz. Yani evet, böyle bir, evet, toplum yani hedefleniyor. Bunun evet, nasıl, evet, oluşturulacağı konusunda da böyle bir yöntem
için şey
uygulanıyor.
Bir de söyleniyor. Yani bunun için yani kain olmaya gerek yok. Yani hani fazla gitmeye gerek yok. Yani şu son 2011 senesinden itibaren AKP'nin bütün politikalarına bakın. Eğitimden ekonomiye kadar yapın. Hatta ve hatta son darbe teşebbüsünden sonra, bu darbe teşebbüsü gerekçesi nelerin yapıldığına bakın. Hangi servet transferlerinin yapıldığını, bunlara kapı açıldıklarına falan bakın. Kamudan yapılan tasfiyelerde FETÖ'cü bilmem neci falan diyerek kimlerin tasfiye edildiğine falan bakın. Şu söyleniyor bize. Açıkça verilen mesaj şudur. Biz burada bizim AKP'de temsil edilen bir insan tipinin, yani Sünni, muhafazakar ve Türk'ün egemen olduğu, onun hassasiyetlerinin, onun ön yargılarının, onun işte namus, ahlak bilmem ne anlayışının falan egemen olduğu ve başkalarının da buna, bu egemenliği bilerek ona göre kendilerini ayarladığı, Yani onlar egemen olurlar da biz de kenarda yaşarız. Hayır, öyle değil. Burada doğrudandır. Eğer diyor sizin hayat tarzlarınız benim herhangi bir şekilde istemediğim bir şey varsa, yani bir yaptırtmama iradesi var burada. Siz de şunları yapamayacaksınız. Biz dolayısıyla bu anayasaya bugün böyle bir amacı olduğu için itiraz edenler bu toplumda şu anda ikinci sınıf vatandaş olmak istemiyoruz diyorlar aslında.
Peki burada yeterince bir itiraz görüyor musunuz? Bununla ilgili de eleştiriler var. Özellikle Muhalefet Partisi'ne, Cumhuriyet Halk Partisi'ne yönelik eleştiriler var. Etkin bir muhalefet yapılamıyor, bunun önünü kesemedi, durduramıyor ya da harekete geçiremiyor bundan rahatsız olan insanları diye. Katılır mısınız buna?
Söylenebilir yani bunlar. Yani muhalefet elinden geleni yapmıyor falan filan denilebilir. Bunun çeşitli ciddi sebepleri de olabilir. Fakat yani hani bir de şu var yani böyle bir itirazın düşünün ki yani burada yapmaya çalışıyorsunuz. Şimdi düşünün ki Ankara'da mesela eğer şu anda görüşülmekte olan meclise bir demokratik bir baskı yapabilmek için gösteri yapmak isteseniz yasak. Yasaklama konuldu. Bir ay boyunca bir ay yasaklama dedi. Evet. Her yerde de yapabilirler bunu. Bunlar ne ayda? Hani valiler böyle karar verdim diyor.
Yapabilir. O hal var bir de.
Olağanüstü hal var. Üstelik yani hani biliyorsunuz yani hani işte ne bileyim Twitter'da bile yani bir insanların oturup da yani şöyle bir eleştiri anlamına gelebilecek olan sözlerinden dolayı insanlar tutuklanıyorlar. Yani yani bunun o kadar yani tarafsız bir şekilde yapıldığını gördük ki işte düşünün işte bu Reyna saldırısından sonra yani herhangi bir yerde derhal suçüstü sayılabilecek nefret suçu işleyenler de ikaz ediliyor. O da yani kamuoyu baskısıyla ikaz ediliyor. Yani usulen ikaz ediliyor. Ama onun dışında yani bu insanların bunların dışında herhangi bir şekilde biraz böyle hani densizce laf etmiş olanlar tutuklanıyorlar. Hatta linç ediliyorlar. Linç teşebbüsleri edenlere bir şey yapılmıyor. Linç teşebbüsüne uğrayanlar tutuklanıyor. Böyle bir durumda nasıl siz yani tepki göstermenin bir yolu var. Ölümü göze alacaksınız. Veyahut da yani hani işte ne bileyim iş sahibisiniz yani iş yerinizin kapanmasını bilmem ne yani ailenizin falan ciddi bir şekilde bir yokluğa mahrum edilmesini falan çok şey göze alacaksınız. Bunu her insan belki kaldıramıyor yani bunun bedeli bugün son derece ağır. Biz gösteri yaptım, vatandaş hakkımı kullandım diyemeyeceğiniz bir durumda bir zorlamayla bir tehditle karşı karşıya insanlar. Mahkemelere gittiğiniz vakit şu anda Türkiye'de herhalde mahkemeye giderim de hakkımı ararım. Oradan da mutlaka yani büyük ihtimalle adil bir karar çıkar duygusu kimde var. AKP'lilerde bile olduğunu zannetmiyorum. Eğer bugün AKP'ye oy vermiş, senelerce oy vermiş, her seçimde oy vermiş olan bir vatandaş bugün iktidarın hoşuna gitmeyen bir eyleminden dolayı mahkemenin önüne gittiği vakit, bu sıfatla oraya gittiği vakit kendisine adil bir ceza verilmeyeceğini ya da adil bir karşılığı mahkeme edilmeyeceğinden gayet emin olması lazım. Yok böyle bir şey.
Peki kafanızda bir çıkış formülü var mı? Yani sanki no way out der gibi bir şey çıktı da ortaya sizin ya, anlatımlarınızdan.
Yani çıkış diye bir şey yok. Yani bu şurada yani bize doğrudan doğruya bize eğer diyor hani bu amiyane bir tabirle canınız çekerse derseniz şu anda bize söylenen şey bu.
Peki bir tek orada yani bu düzenlemelerden rahatsız olan, Türkiye'deki bu atmosferden rahatsız olanların tek umudu Milliyetçi Hareket Partisi milletvekilleri o zaman.
Yani umut değil onlar, Milliyetçi Hareket Partisi ve AKP'nin içerisinde bir takım insanlar yani nereye götürüldüğünü, Türkiye'yi ciddi bir çatışmaya götürüyorlar bunlar. Bundan önce şu andaki Cumhurbaşkanı'na atfedilen, onun da yalanlamadığı bir takım sözler var. Yani böyle giderseniz ki yani daha bu gibi anayasa değiştirmek, memle yapmak falan filan gibi şeyler yokken, henüz bunlar ortada yokken dahi yani şu gündelik politika hakkında söyledikleriniz toplumu geriyor, kutuplaştırıyorsunuz. Yani böyle yapılırsa iç savaş çıkar falan demiş birileri de bir bürokratın teki. Çıkarsa çıksın ezer geçeriz demiş. Bunu Cumhurbaşkanı kendisi bu kadar ağır bir iddiayı yalanlamadı bile.
Ama resmi açıklamalarında özellikle bu Reyna saldırısından sonra hayat tarzı meselesinde biraz toplumu rahatlatmak için bir takım mesajlar verdiğini de gördük.
Biz söze niye bakalım? Bunu söylediğimizin 2-3 gün sonrasında neler oluyor? Tabii ki onu diyecek. Yani bir şeyin kalkıp da doğrudan biz sizin hayat tarzınızı istediğiniz gibi yapmanıza karşıyız. Bizim istediğimiz gibi davranacaksınız denilmez zaten. Bunlar yapılır, yapılıyor da. Dolayısıyla yani şurada yani Türkiye'de insanları çok ciddi bir şeye sokuyorlar. Yani bir tercih yapmaya sokuyorlar. Yani insanlar bu toplumda bu hükümetle, bu hükümetin arkasında ona destek veren insanlarla ben bir arada toplum muyum, millet miyim diye sorarlar. Bu sorular artık soruluyor. Şimdi siz kalkıp işte anayasayla ilgili olarak meclisteki şeyleri, tartışmalara bakın. Veya televizyonlarda falan yapılan bakın yani. Hani bir denge, denetleme, Cumhurbaşkanlığının veya da işte yürütme şu anda olağanüstü yetkiler verilebilecek olan bir Cumhurbaşkanının denetlenmesi, bu noktada işte ne bileyim bir yargı bağımsız bir yargıya gidebilir. Bunlarla ilgili hiçbir şey yok. İki, bu karar, bunları verdiğiniz insan bu yetkileri ilk ağızda kullanılabilecek. Dolayısıyla ilk kullanıldığı vakit bir gelenek teşekkür ettirirsiniz. İlk kullanacak adam Recep Tayyip Erdoğan. Burada görünen o.
Evet.
Bu insanın şu ana kadar Türkiye'nin kaderiyle ilgili en önemli konularda verdiği bütün kararlar yanlış. Ağır faturaları var. Şu anda ödüyoruz. Bu insanın eline bunlar veriliyor. Bütün bunları bu noktaya getirmiş olan bir iradeye bütün bunlar verilirken AKP'liler şunu düşünmüyorlar mı? Yani şu son 5-6 senedir bu hükümet Irak'a ilişkin, işte Suriye'ye ilişkin, Rusya'ya ilişkin, işte İsrail'e ilişkin dışarıda bir takım politikalar uyguladı. Bunların tamamından geri dönüldü. Ağır bir şekilde U dönüşleri yapılarak. Yanlış yapıldı. Yanlış kararlar verildi. Ekonomi işte görüyorsunuz. Suçu kendilerinde değil. İyi olduğu vakit kendileri yapmış oluyorlardı. Şimdi de işte o lobiler, bu lobiler falan yapıyor bütün bunları. Onların genelini. Peki bu insanın eline Türkiye'nin bu kadar kritik konularla, sorunlarla yüz yüze olduğu bir yerde şu ana kadar verdiği bütün stratejik kararlar yanlış çıkmış. Bütün o kararlardan dönmüş birine bu yetkiler veriliyor. Ve peki, bu insanın şu ana kadar da yani hani tüm bunlar yapılırken kendisine itiraz edenlere karşı gayet gerici, toplumu geren laflar ettiği, tavırlar gösterdiği, kutuplaştırıcı olduğu, bütünleştirici olmadığı da gayet açıkken bu insanın eline bu sefer de yani fiili olarak kullandığı yetkileri daha da kuvvetlendirici bir yasal yetki olarak kendisine verildiğiniz anda bu anda bu Türkiye'nin başına nelerin gelebileceğini bu adamlar idrak etmeleri lazım. Eğer edemiyorlarsa yazık.
Peki. Ömer Laçınar çok teşekkür ediyoruz değerlendirmeleriniz için. İşin siyasi boyutuna baktık. Birikim Dergisi Genel Yayın Yönetmeni Ömer Laçınar. Biraz da umutsuz tabii gelecekten. Türkiye'de özellikle bu düzenlemeyle birlikte Sunni Türk muhafazakar bir yapının oluşturulmaya çalışıldığını ve bu yapının dışında kalanlara da isterseniz durun isterseniz gidin gibi bir mesaj verildiğini algılıyor ve buna karşı çıkmanın da bir yöntemi olmadığını söylüyor demokratik anlamda. Ankara'daki gösteri yasaklarını da hatırlatarak. Peki ne olacak? Burada herhalde AK Parti içinde, MHP içinde bir takım milletvekilleri bu süreci değerlendirerek aklı selim hareket edeceklerdir diye bir beklentisini de dile getirdi. Peki bunu söylerken Türkiye'nin dış politikasından örnek verdi, ekonomiden örnek verdi. Gerçekten ekonomi çok önemli bir örnek çünkü dolar 4 liraya yaklaştı. Niye 4 liraya yaklaştı dolar durup dururken? Dünyadaki bu esintiyle beraber mi oldu bu? Yoksa Türkiye'ye ilişkin özel bir durum mu var? Hükümet taraftarlarına bakarsanız oradaki ekonomi yazarları ya da siyasi olarak hükümeti destekleyen bir takım kalemler bunun aslında 15 Temmuz'un bir devamı olduğu görüşünde. Buna ilişkin atılan enteresan mesajlar ve talepler var. Şöyle diyor Abdurrahman Dilipak, dolar operasyonu 15 Temmuz'un devamıdır. Bu operasyondan rol alanlara karşı operasyon ne zaman yapılacak diyor. Birileri dolar üzerinden Türkiye'ye ayar çekmeye çalışıyor ama bu ABD'ye ve dolara zarar verecek. Türkiye'ye verdiğinden daha fazla. Devam ediyor. Dolar karşılığı olmayan büyülü bir kağıt parçası. Dolar kanatlandı gidiyor ama bu düşüşünü daha felaketli hale getirecek gibi düşecek diyor. Ve TL'ye karşı topyekün saldırı var. Suudi riyali TL'ye geçti. Fitch mevzi almış bekliyor. Bu saldırı karşısında Masak ne yapıyor ya da MIT diyor. Yani buna idari olarak güvenlik anlamında bir takım tedbirler alınması gerektiğini söylüyor. Ama bir de işe ekonomik bakanlar var. Yani bu kadar fantastik değil de işe biraz daha gerçekçi ekonomik bakanlar. Onlardan birisi Mahvi Eğilmez. Bugün T24'te haberleştirilmiş bir yazısı gözüme çarptı. Onu sizlerle paylaşacağım. Eski hazine müsteşarı Mahvi Eğilmez'in. Daha ortadan bakıyor meseleye. Yani oncu, buncu, şuncu, şuna yakın, buna uzak, muhalefet, iktidar falan demeden. Diyor ki, para birimleri yabancı paralara karşı iki nedenle değer kaybeder. Tespit, uzman olarak. Dış nedenler, iç nedenler. Dış nedenler arasında ticaret ortaklarının durumunun bozulması, dış ticarette kullanılan rezerv paraların değerinin yükselmesi, küresel konjonktürde krizler yaşanması, çevrede savaş çıkması ve bu savaşın ilgili ülkeyi de tehdit etmesi, kuraklık, doğal afetler ortaya çıkması gibi durumlar sayılabilir dışarısı için. Bir ülkenin parasının değeri bu ve benzer dış nedenlerle düşüyorsa yapılabilecek şeyler sınırlıdır. Eğer bu gibi nedenler geçici bazı sıkıntılardan kaynaklanıyorsa yerli paranın değerindeki oynaklığı giderebilmek için o geçici süre içinde döviz piyasasına düzenleyici müdahaleler yapılabilir. Merkez Bankası'nın yaptığı gibi. İç nedenler arasındaysa diyor, ekonominin kötü yönetimi, siyasal sorunlar, sosyal sorunlar gibi nedenler sayılabilir. Bunlar genellikle istikrarsızlığa neden olur ve yerli paraya duyulan güvenin sarsılmasına yol açar. Bu gibi hallerde yerli para yabancı paralara karşı değer kaybeder diyor. Bir ekonomist olarak tespit. Sonra devam ediyor. Türkiye açısından konuya bakarsak TL'nin 2015 yılında dolara karşı %25, 2016 yılında da %21 dolayında değer kaybettiğini görüyoruz. Bu değer kayıplarında hem dış hem de iç etkenler etkili oldu. Böyle bir ölçüm yapmadım ama kabaca bu etkilerin yarı yarıya olduğunu sezgisel olarak aktarabilirim size diyor. 2017 yılının henüz 11. günündeyiz. TL dolara karşı bu 11 günde yaklaşık %9.4 değer kaybetmiş bulunuyor. Acaba bunun nedeni dış mı iç mi yoksa her ikisi de mi? Bu sorunun yanıtını bulmak için ekonomide analiz kitabımı elime aldım diyor, aktarıyor ve devam ediyor. En çok değer yani dışarıya bakarak dışarıda durum nasıl, Brezilya'da, Güney Afrika'da, Türkiye'nin statüsündeki ülkelerde durum nasıl, onları değerlendiriyor ve şöyle bir sonuca çıkıyor. Dolara karşı bu 11 günde değer kaybeden iki para birimi var. Türk lirası ve Hindistan rupisi. Rupideki değer kaybı 1/5 olduğu için çok ciddi bir durum söz konusu değil. Buna karşılık TL'deki değer kaybı %9'u aştığı için son derece ciddi bir durum. Türkiye ile aynı kategoride yer alan ülkelerin para birimlerinin dolara karşı değer kazandığı bir dönemde TL bu kadar ciddi bir ters konum içinde bulunuyorsa bu gelişmenin dış nedenlerle açıklanması mümkün değildir diyor. Sonra başka parametreleri de devreye sokuyor ve değerlendirmeye nokta koyuyor şu paragraflar. Bu aşamada olayı aydınlatacak yanıtın saklı olduğu kritik soru şudur. Son 11 günde içinde mevcut olaylara ne etkiledi de 11 gün içinde mevcut olayları ne etkiledi de Türk lirasında bu kadar ciddi bir değer kaybı oluştu? Son 11 günde ülke gündeminde yani tek konu anayasa değişikliği yasa teklifinin mecliste görüşülmeye başlanmasıdır. Demek ki TL'deki değer kaybının nedeni bu görüşmenin yarattığı risk artışıdır. Sherlock Holmes'un dediği gibi diyor, diğer nedenleri elediğinizde geriye kalan gerçeğin ta kendisidir. Yani anayasa değişikliği teklifinin sadece siyasal alanda, toplumsal alanda değil, aynı zamanda ekonomi alanında da çok ciddi bir sıkıntı yarattığını eldeki veriler ve ekonomideki yöntemlerle ortaya koyuyor Mahfi Eğilmez. Mahfi Eğilmez'in ortada bir isim, bir uzman olduğunu, ona yakın buna yakın diye değerlendirmeyi de çok fazla kabul etmediğini aktarmamız lazım.
Anlatılmayanı anlatıyoruz.
Denklem her gün değişiyor. Bugün sağlanan mutabakatın da ne kadar süreceğine ilişkin herkesin çok ciddi şüpheleri var.
Konuşulmayanı konuşuyoruz.
Böyle bir kötülüğü yapabilmesi için insanların nasıl bir ruh halinde olmaları gerekir? Bunları anlamaya çalışıyorum ben bugün.
Türkiye'nin Yasaksız programı.
Barzani'nin buna olumlu bakması PKK'nın o bölgede güçlenmesini Barzani de istemiyor. Çünkü onu bir sonuçta kendine dönük de bir tehdit olarak görüyor.
Yavuz Ohan'dan bir de bunu dinle. Hafta içi her gün saat 17.30'da tekrarıyla 24'te RSFM'de.
Dün akşam Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde de enteresan bir tablo vardı. Muhalefet kulisine başbakan gitti ve Kemal Kılıçdaroğlu'yla sohbet etti. Bu sohbet sonrasında farklı haberler çıktı ama değerlendirme sonrasında Özgür Özel'den geldi. Ve şöyle olmuş olayda, Özgür Özel Kemal Kılıçdaroğlu'nun kulağına eğilerek şu anayasa teklifini geri çekin, Türkiye rahatlasın demiş. Kemal Kılıçdaroğlu bunu başbakana aktarmış. Başbakan da gülümsemekle yetinmiş. Özgür Özel bununla ilgili bir açıklama yaptı. Biz 2019'a kadar başbakan kalmasını istiyoruz. Bunun için böyle bir teklifte bulunduk diye de açıklaması var bugün itibariyle. Şimdi böyle bir takım tablolar var ama tabii bu gerilimi tam olarak ortadan kaldırıyor mu? Bir tarafta ekonomiden bahsettik, bir tarafta siyasetten bahsettik, bir tarafta işin hukuki boyutundan bahsettik. Ama bir tarafta da gazetecilere ve milletvekillerine yönelik yargılamalar var. Bugün Enis Berberoğlu'nun da sonradan dahil edildiği MİT tırları davasında çok enteresan bir takım gelişmeler oldu. Savcı tanığın dinlenmesini beklemeden esas hakkındaki mütalasını verdi. Ve gazeteciler için 10'ar yıl, milletvekili Enis Berberoğlu için de 15 müebbet hapis talebinde bulundu. Enis Berberoğlu telefon attığımızda, CHP İstanbul Milletvekili. Hoş geldiniz Enis Berberoğlu. Düştü, hemen bağlıyorsunuz. Evet, Enis Berberoğlu için müebbet hapis talebi dile getirildi ama buna bir itiraz var. Şöyle bir itiraz, Enis Berberoğlu diyor ki bizim fezlekeyle yargılanmamızın önü açıldı. Burada bir takım maddeler var, o maddeler sıralandı fezlekede ve oradan yargılama başladı. Savcının talep ettiği ceza o fezlekede öngörülen maddelerle alakası yok. Bu şartlar altında fezleke dışı bir yargılama var. Bu da anayasaya aykırı ama artık iş siyasete döndü noktasında. Erdem Gül katıldı bugünkü duruşmaya ve Erdem Gül de çıkışta gazetecilerin yargılanmaması gerekli bir örgüte üyeysek o da gazetecilik örgütüdür demekle yetindi. Şimdi Enis Berberoğlu sanıyorum şu anda attığımızda. Hoş geldiniz Enis Berberoğlu.
Evet efendim. İyi yayınlar diliyorum.
Teşekkür
ederim. Şu anda ben meclise ulaştım. Bir taraftan üçüncü madde, yani yargının tarafsızlığına dair maddeyi dinliyorum. Bir taraftan da sizin programınıza konuk oluyorum.
Enteresan yani, bir
zamanın ruhu diyelim.
Zamanın ruhu diyelim. Bugün davada bir hızlılık hali vardı herhalde değil mi? Bu esas hakkındaki mütala çok beklenilen bir şeydi. Tanık dinlenmemişsin. Bir tanık dinlenme talebiniz vardı. Hatta bir sonraki duruşmada tanık dinlenecek. Savcı buna gerek duymadan sizin müebbetle cezalandırılsın talebi var.
Şimdi şöyle, suç aynı olmakla birlikte ağırlaştırılmış bir şekilde istiyor savcı. Benim aklımda müebbet istiyor. Bir kere bunun için savunma istemesi lazım. Ben hukukçu değilim ama bundan anladık. Savcının da hukukla çok alakası yok. Yani savunma istemeden suç aynı suçta olsa, yani müebbet gibi bir ceza istenir ki önce bir insana sormaları lazım. Ya sen bu konuda ne diyorsun diye. Bir ifade bin alımın savunmanın verilmesi lazım. Bunu pas geçtiler. Zaten bir garabet var Yavuz Bey, şöyle. Yani ben bu duruşmaya 21 Eylül'deki mahkeme kararıyla dahil edildim. Sonuç evet. olarak. Evet. Dokunulmazlığın katli için. 16 Kasım'da Erdem Gül'le birlikte biz ilk duruşmaya çıktık. O duruşmadan bugüne tam 55 gün geçti. Bu 55 gün içinde bir üye FETÖ'den gözaltına alındı. Akıbetinin ne olduğuna dair takip edemedim.
Mahkeme Hiç üyesinden bahsediyor. Sizi yargılayan evet, mahkemenin
evet,
bir üyesi.
Evet, 3 kişilik 14. Ağır Ceza Heyeti'nin bir üyesi. Bir sayın hakim. Bir diğer sayın hakim, mahkeme başkanı bu görevden alındı. Başka bir tarafa tayin edildi. Ben de bunun üzerine malumunuz anayasa oylaması var. Buna rağmen grubumdan mazeret beyan ettim. İzin aldım ve yani mahkeme heyetinde iki kişi değişti. Belki bir şey sormak isterler, bir şey isterler.
Yeni bir yani şey olabilir
belki. Evet falan. Bu mantıkla bugün huzurlarına çıktım. Bunu zaten mahkemede de söyledim. Mahkeme tutanaklarına yansıdı. Ve fakat biz mahkemede ne olduğunu anlamadan savcı 3 sayfalık bir metin okumadı bile. Doğrudan dağıtıldı bize. Esas hakkında mütala. Evi baktık mı evet senin alakasız bir maddede. 330'da. Şimdi benim fezlekemde 330 yok. Hukuken bunu yapması mümkün veya değil. O hukukçular kendi aralarında tartışıyor. Bir kısmı diyorsun ama bir kısmı diyorsun mümkün değil. Önemli değil bu. Türkiye'de hukukta her zaman şeyler tartışılır. Ama bir insan hakkında müebbet istenirken en temel usul hatalarından biri. Yani burada bir ek savunma verilmesi lazım. Bu yok. Suratımızda bu okunmadı bile. Yani dağıtıldı. O zaman sormak gerekti. Yani
ama geçen, bu arada bir de tanık var değil mi? Tanık dinlenmesi için.
Oraya geliyorum. Evet. Yani geçen duruşmada yani 55 gün önce aynı savcı bir gazeteci benim hakkında çok ağır ithamlarda bulundu. Bunu sordu bana. Ben dedim ki ya gelsin burada da tekrarlasın. Sonunda hakim bir diyeceğiniz var mıydı? İddia makamına sorduğumda aynı savcı dedi ki bu gazeteciyi ben tanık olarak dinlemek istiyorum. Bugün sabah karar vermiş ne fark eder? Peki.
Yani tanık olarak dinlemeye gerek duymadan hazırlamış yani onu.
Mütalaayı hazırlamış. Mütalaa. O kesin. Hı hı. Çünkü o mütalaayı bize dağıttığında o gazetecinin ifade vermeye gelmediği daha belli değildi. Hakim ondan sonra bunu tutanağa geçirdi.
Evet.
İki, bir gence yani bütün iddianamesi, fezlekesi, savcılık makamı, iddia makamının tek bir teze dayanıyor. Tek bir noktaya dayanıyor. 21 saniyelik bir telefon konuşması benimle Can arasında gerçekleşen. Geçen duruşmada bunun üzerine ben mahkemeye şu öneride bulundum. Dedim ki sayın yargıçlar bakın mahkemenizi aydınlatmak, kovuşturmanızı derinleştirmek istiyorum. Bu nedenle HTS kayıtlarım bir günde değil yani onların o üzerinde çok tepindikleri 27 Mayıs günü de değil. Öncesinde sonrasında hiç önemli değil 3 aylık HTS kayıtı getirin. Çünkü ben eski bir gazeteciyim. Gazeteciyle konuşmam hayatın doğal akışına uygundur. İkincisi ben CHP'nin medyadan sorumlu, tanıtımdan sorumlu genel başkanımsıydım o tarihte. Bu sebeple de konuşuyordum. Üçüncü ve son olarak ben aynı bu konuşmayı yaptığımda Can Dündar'la seçime bir hafta vardı. Dolayısıyla bu üç sebeple ben sadece Can Dündar'la konuşmuş değilim. Ben Can Dündar gibi onlarca gazeteciyle de konuştum. Medya mensubuyla da konuştum. Bunu ispatlamak istiyorum dedim. HTS kayıtları sanırım ya bir hafta ya da 10 gün önce mahkeme kalemine geldi. Biz gittik aldık baktık. Tezlerimiz son derece doğrulayan bir şey. Fakat bugünkü duruşmaya bunu yetiştiremedik yani analizi tam anlamıyla. Evet. Anlatabiliyor muyum?
Evet.
Şimdi sen beni HTS kayıtlarından müebbet isteyeceksin. Benim HTS kayıtları üzerinden ürettiğim deliri yani senin belgelerinden dinlemeyeceksin. Bu nasıl hukuk ya? Bu nasıl hukuk?
Yani ben de şeyi anlamak istiyorum, anlamaya çalışıyorum daha doğrusu.
Hayır bu biri, sanki birisi bir üst akıl demiş ki bu dava çok uzadı. Bu davada ortaya çıkılan gerçekler bizi siyaseten çok rahatsız ediyor. Dolayısıyla bu davayı hemen kapatın. Hemen kapatın. En kısa zamanda cezalandırın ve kapatın. Yargıtay'da uğraşıp dursunlar ondan sonra.
İş siyasi şimdi, noktaya doğru gidiyor diyorsunuz yani.
Ha, şimdi oraya doğru geldim. Bakın ben sizin programınızla dahil olmak istiyorum. Bugüne kadar bu davayla ilgili kurduğum cümlelerde çok dikkatli oldum.
Evet.
Şunu söyledim. Dedim ki bu dava bir medya özgürlüğü davasıdır, ifade özgürlüğü davasıdır. Ahlaken o haberlerin çıkıp çıkmaması tartışılabilir. Kanunen o haberlerin çıkıp çıkmaması tartışılabilir. Ama burada söz konusu olan sadece haberdir. Zaten beni de haber kaynaklarıyla suçluyorsunuz. Öyle FETÖ'lü bilmiş, bilmem casusukmuş. Aynen iade ederim bunu söyleyeyim. Bu kadar basit. Ben bunlar adliye koridorlarında saklanırken Zekeriya Üzden'en süper savcıya dava açtım. Varsa öyle bir yürekli savcı Zekeriya Üzü dava edebilecek. Varsa öyle bir savcı Zekeriya Üzü dalga geçebilecek o devirde.
O dönemde.
Varsa öyle bir, evet o tarihlerde. Varsa hı-hı, öyle bir delikanlı adliyeci gelsin karşıma otursun konuşalım. Yoksa da bir daha bana FETÖ'cü, bir daha bana şucu bucu demesinler. Şimdi bu tezin yavaş yavaş çöktüğünü görüyorum ona ben. Yani bu dava giderek bir siyasi dava hatta bir siyasi kumpas davası haline gelmeye başladı. Dolayısıyla bundan sonraki üslubum da buna uygun olacaktır Yavuz Bey.
Siyasi olarak bakmak gerekecek diyorsunuz. Gerçekten anlayamadım çünkü bir savcı dediğiniz sanığın hem lehine hem de aleyhine olan delilleri toplamak.
Ya aleyhime de vazgeçti. Aleyhime konuşan adamı da dinlemedi.
Lehime olan dillere de bakmadı. Yani bütün bunlara bakmadan bir esas hakkında müteala biraz, ya ben de adliye muhabirliği yaptığım için eskiden biliyorum yani biraz bu işleri ama.
Hayır, ayrıca
usul değişmiş anladım.
Değişmemiş olmakla birlikte 20 yıl nereye, müebbet nereye?
Müebbet nereye? Bir de onunla sen ilgili savunma.
Benden bir savunma almadan böyle bir müteala nasıl verirsin?
Evet.
Bir hakim ve 3 üyesi birden değişmiş bir ağır ceza muhakemesi. Benim davam bundan arası en hafifi. Hrant Dink davası var yıllardır süren.
Evet. Bir de daha
maşallah. Daha yani nasıl bu kadar çabuk dosya hakim olacaklar? Selam Tevhid davası var bu mahkemede.
Daha enteresanı, şimdi o esas hakkındaki mütalaa verildi. Hakim de tanığın dinlenmesi kararı, zorla getirilmesi kararını verdi. Tanık zorla getirilecek. Esas hakkındaki mütalaa verilmiş oldu ama.
Evet, aynen. Benim ETS kayıtlarıma verecek. Esas hakkında mütalaa verilmiş oldu. Arabayı atların önüne koştular.
Evet, öyle bir durum. Arkasına
değil.
Bir sonraki duruşma ne zaman Enis Berberoğlu?
1 Mart'ta efendim.
1 Mart'ta, 1 Mart'ta artık takip edeceğiz, bakalım orada neler olacak. Çok teşekkür ediyoruz. Kolay gelsin.
Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar diliyorum.
Enis Berberoğlu Cumhuriyet Halk Partisi milletvekili bugün İstanbul'daydı. Çağlayan Adliyesi'nde ve örgüt üyesi olmamakla birlikte örgütün amaçları doğrultusunda hareket ettiği ve örgüte yardım ettiği gerekçesiyle yargılandı. İki gazeteci Erdem Gül ve Can Dündar'la birlikte, o iki gazeteciye 10'ar yıl, Enis Berberoğlu'naysa müebbet hapis artı 10 yıl gibi bir talebi var. Savcının esas hakkındaki mütalasını ortaya koydu. Enis Berberoğlu isyan ediyor. Ne oluyor arkadaş diyor. Nereye gidiyorsunuz? Ne kadar hızlısınız? Daha tanık dinlenmedi. Bizim HTS kayıtlarına bakmadınız. Bunlar müzakere edilmedi. Niye böyle hızlı davranılıyor? Çünkü bu iş artık siyasi oldu tespitini yaptı Türkiye Büyük Millet Meclisi'nden anayasa oylamalarına.
Anlatılmayanı anlatıyoruz.
İktidarın tavrına göre yön değiştirirse, karar verirse o zaman işte tam da sizin korktuğu yerdeyiz. İşte adalet devletin, mülkün, kamu düzeninin temeli deriz.
Konuşulmayanı konuşuyoruz.
Tavır sergilemesi lazım hukukçuların, hakimlerin, yargıçların. Ama bir gazeteci olsaydım yarın büyük kocaman bir sürmanşet atardım. Korkuyorlardı.
Türkiye'nin yasaksız programı.
Ya biz yapıcı olmaya, Türkiye'nin hukuk devleti ilkesini korumaya, iktidarın da bu konuda aslında bir sürüklendiğini görüyoruz Yavuz Bey. Onlar da çoğu konuda işin farkında değiller.
Yavuz Ohan'dan bir de bunu dinle. Hafta içi her gün saat 17.30'da, tekrarıyla 24'te RSFM'de.
Devam ediyoruz. İstanbul'da FETÖ soruşturması kapsamında 60 iş adamının tutuklandığı haberi düştü bugün ajanslara. Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturmada 110 iş adamından 60'ının tutuklandığı bilgisi var. Tutuklanan iş adamları arasında Boydak Holding'in eski yönetim kurulu başkanı Mustafa Boydak'ın kardeşi, iş adamı Bekir Boydak ve Mahmut Sami Boydak'ta bulunuyor. Kayserili iş adamları Bellona adlı bu mobilya firmasında sahipleriydi ve şu anda TMSF'ye geçmiş durumda şirketleri. Onun dışında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nda MIT'in bir süredir Baylok'la ilgili araştırma yaptığı haberleri geliyordu. 2900 civarında ismin yer aldığı bir listeyi verdiği iddiası da söz konusu. Önümüzdeki günlerde yine böyle bir toplu soruşturmanın gündeme gelebileceği belirtiliyor Baylok'la ilgili olarak. Bu arada kanun hükmünde kararnameler de hafta sonunda çıktı. Biz anayasa işine kilitlendik ama çok ciddi değişiklikler var orada ve aynı zamanda akademisyenlere yönelik alınmış kararlar. Bir bölüm akademisyen son kanun hükmünde kararnameyle birlikte terör örgütleriyle iltisaklı oldukları gerekçesiyle devlet memuriyetinden atıldılar. Onlardan birisi de Dr. Cenk Yiğiter. Çok sayıda eleştiri, çok sayıda itiraz var buna. İtiraz eden isimlerden birisiydi. Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesinden ihraç edilen akademisyen Cenk Yiğiter. O da telefon attığımızda diğer akademisyenlerle birlikte değerlendirip onun nasıl bir gerekçeyle memuriyetten atıldığını öğrenmek istedik. Cenk Yiğiter, hoş geldiniz.
Merhabalar, hoş bulduk.
Siz hukuk fakültesinde öğretim üyesiydiniz ve böyle bir kararnameyle de memuriyetten atıldınız. Gerekçe ne, bir kere neyle suçlanıyorsunuz, onu biliyor musunuz?
Şimdi Sayın Hocam, biliyorsunuz bu KHK'larda somut bir gerekçe gösterilmiyor. Terör örgütleriyle iltisak gibi hukuk kavramına yabancı bir argümanla ihraç ediliyoruz. Herhangi bir soruşturma yürütülmeksizin, savunmamız alınmaksızın. Fakat ben neden ihraç edildiğimi tahmin ediyorum. İlk etapta barış imzacısıyım ben. Geçen sene tam da bu zamanlar yayınlanan barış imzasına, barış bildirisine imza vermiştim. Eğitimsel'in mensubuyum. Daha önce yöneticiliğini yaptım Eğitimsel Üniversiteler Şubesi'nin. Ve son olarak da son 3 aydır Ankara Üniversitesi Rektörü Erkan İbiş'in hukuka aykırı bir şekilde iktidar partisinin, Adalet ve Kalkınma Partisi'nin siyasi faaliyetleri içerisinde olmasını gündeme getirdim. Bu konuda YÖK'e şikayette bulundum ve YÖK Denetleme Kurulu'na sevk edildi konu. Tam bunun üzerine ben bu ihraç kararını gördüm ve açıkçası bekliyordum da böyle bir şeyin olacağını.
Barış imzacısınız, sizinle ilgili bir soruşturma açılmış mıydı daha önce?
Evet, hepimiz için, Ankara Üniversitesi'ndeki tüm barış imzacılar için bir soruşturma açıldı. Fakat soruşturma aylardır ilerlemiyor. Soruşturmanın akıbeti belli değil. Yani soruşturma üniversitede mi yoksa YÖK'e mi gönderildi, onu da bilmiyoruz. Ve de sürekli barış imzacılarına en formal yollardan imzanızı geri çekin, yoksa başınıza iş gelecek, ihraç edileceksiniz şeklinde mesajlar yollandı. Ben de son 3 içerisinde bir pek çok başka soruşturmaya, alakasız soruşturmalara ifade verdim. Bu ifadelerden bir tanesinde soruşturmacım bana bu teklifi iletti. Yani ben hani rektörün çok yakın arkadaşıyım, imzanızı geri çekin, biz bu meseleler uzasın, sizin başınıza iş gelsin istemiyoruz şeklinde bu teklif bana da sunuldu. Bir de vaktinizi çok almadan şuna dikkat çekmek isterim.
Buyurun.
Şimdi bu sürecin ne kadar yani sulandırılmış olduğunu, hukuksuz olduğunu gösteren bir olay bu. Şimdi ben Gezi olayları sırasında Eğitimsel Şube yürütmesindeydim, yöneticiliğini yapıyordum. Ve orada biz de demokratik meşruiyetlerimiz çerçevesinde bir takım eylemlere katıldık sendikamızla birlikte. Bu kapsamda ben Ankara Gezi soruşturmasında şüpheli sıfatıyla takip edilmişim. Yani bunu bir ay önceki savcılık takipsizlik kararından öğreniyorum.
Bizi dinleyenlere aktaralım. Eğer bir yani telefon takibinden bahsediyoruz değil mi? Teknik takipten bahsediyoruz.
Şöyle söyleyeyim. Alınan karar hem telefon takibi, hem telefon sinyal izleme, hem kamuya açık yerlerde ve iş yerinde teknik cihazlarla takip. Yani evimin içi hariç hayatımın her alanına dair bir takip kararı var.
Takip kararı var. Bunu bizi dinleyenlere aktaralım, bilgi olsun diye. Böyle bir takip kararı alındığında eğer sonuç çıkmazsa kim takip ediliyorsa ona savcılık bildirmekle yükümlü. O yükümlülük çerçevesinde size bilgi geldi. Buyurun.
Bilgi geldi ve yani savcılık benim hakkımda bir terör şüphesi olmadığı için takipsizlik kararı veriyor. Ve bütün bu benimle ilgili toplanmış olan izleme verilerinin de yasalar çerçevesinde imha edilmesine karar veriliyor. Evet. Yani bu arada ben yalnız değilim. Toplam 86 kişi için yürütülen bir soruşturma bu. 60'ına takipsizlik kararı verilmiş. Ben de bu 60 kişiden biriyim. Ve bu takipsizlik kararından bir ay sonra KHK'da terörle ilişkilendirilerek ihraç ediliyorum. Yani eğer benim terörle en ufak bir ilişkim vardı ise 3,5 yıldır, hani Türkiye'nin en uzun 3,5 yılı belki de şu son 3,5 yıl, ben bir fiil izlenmişim ve hakkında dava açılması, yargılanmam ve cezalandırılmam gerekir. Gerekirdi. Yani bu da hani çok ironik bir şekilde bu KHK'nın nasıl bir hukuksuz sürecin ürünü olduğunu gösteriyor. Keza zamanında devlet yetkilileri de bunu söylediler. Hani en yüksek ağızdan Erdoğan, Cumhurbaşkanı Erdoğan at izi it izine karıştı vesaire dedi. Fakat bu konuda hiçbir önlem alınmadı. Muazzam bir hak gaspıyla karşı karşıyayız ve bunun sonucunu Türkiye Cumhuriyeti nasıl ödeyecek? Yani bir sürü tazminatla karşı karşıya kalacak. Bir sürü yerde itibar kaybı yaşanıyor şu anda.
Ayrıca ya tabii hayatlar da zorlaşıyor. Yani bu da bir gerçek. Sonuç itibariyle siz böyle bir kararla alındınız görevden. Ne yapacaksınız mesela şimdi?
Yani şimdi ben mesela Ankara Barosu'na başvuracağım. Staj yapamadım ben. Fakülteyi bitirir bitirmez asistanlığa başladım. Fakat mesela baro nasıl tepki verecek bilmiyorum. Yani sonuçta terörle damgalanmış ve ihraç edilmiş bir hukukçuyum ben. Yani bu anlamda işte mesela yani çok en çok benim üzüldüğüm ve sinirlendiğim şey bu. Hani etraftan ya sen ama FETÖ'cü değilsin ki gibi geçmiş olsun mesajları alıyorum. Anlatabiliyor muyum? Yani yani böyle bir şeyle adımızın anılıyor olması. Gerçi hani kamuoyu biliyor hani barış imzacıların neden atıldığını ama. Evet. Mesela hani sokaktaki insan böyle sanabiliyor. Hani apartmandaki komşum, çocuğumun kreşteki öğretmeni, anlatabiliyor muyum? Bunlar nezdinde damgalanmış durumdayız. Hiçbir ifademiz alınmadan, hiçbir şekilde kendimizi savunma imkanı tanınmadan damgalanmış ve resmi gazeteleri ilan edilmiş durumdayız. Yani öyle de bir hali yaşıyoruz aynı zamanda.
Çok sıkıntılı. Tabii bu işin bir de hukuki süreci olacak herhalde. Bugün attığınız mesajda geri döneceğiz demişsiniz. Geri dönmek evet. için de ne yapacaksınız? Anayasa Mahkemesi, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi gibi bir süreç mi olacak?
Hocam yani geri dönmek için tüm hukuki yolları izleyeceğiz elbette ama yani hepimiz şunun farkındayız. Şu an bu OHAL rejimi çerçevesinde geri dönme imkanlarımız pek yok kısa vadede. Yani bizim geri döneceğiz dediğimiz aynı 1402'den 12 Eylül darbesi sonrası atılan hocalarımız nasıl evet. Geri döndülerse bir gün o şekilde geri döneceğiz ve bunu başarmamızın yolu da hani ülkemizde demokrasinin inşa edilmesinden geçiyor. Ve onlar da çok uzak olmadığını düşünüyoruz. Yani bu ülke demokrasiyle yönetilmeyi hak ediyor. Ve o zaman hukuk devleti kurumlarıyla tekrar ayağa kalktığı zaman demokratik bir ülkede mutlaka biz döneceğiz. Bunun başka bir şansı yok yani başka bir imkanı yok.
Çok teşekkür ediyoruz katıldığınız için. Geçmiş olsun.
Ben çok
umarım işleriniz yolunda gider bundan sonra.
Çok teşekkürler. Ben bu arada Rusya'nın sesi radyosu olduğu için şunu kısaca söylemek isterim. Tüm Rusya halkına alçakça katledilen Büyükelçi için başsağ diliyorum. Aynı Peki. zamanda hem Rusya halkına hem tüm insanlığa da Kızıl Ordu mensupları, Kızıl Ordu Korosu mensupları için başsağlığı diliyorum.
Çok teşekkür ediyoruz. Sağ olun. Eksik olmayın.
İyi günler, iyi çalışmalar.
Doktor Cenk Yiğiter'le konuştuk efendim. Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesinden ihraç edilen akademisyen kendisi. Hakkında herhangi bir soruşturma olmadığını, sadece bu barış bildirisine imza attığı için bir soruşturma olduğunu, ayrıca son 3,5 yılda kendisinin teknik takibe maruz kaldığını savcılık bildirisiyle öğrendiğini, bir suçu olsa zaten orada ortaya çıkacağını ama herhangi bir suçu olmadan ihraç edildiğini, bir hukuksuzluk olduğunu söylüyor. Hukuki olarak haklarını arayacağını ama bundan sonra ne yapacağına ilişkinde tabii soru işaretleri var kafasında. Sadece bu ihraç kararları yok. İşte televizyonlarla ilgili karar var mesela. Bundan sonra lisans için RTÜK'e başvuracak olan televizyonlara oluru MİT ve emniyetle verecek. Eğer onlar ulusal güvenlik açısından sakıncalı bulurlarsa ki mahkeme devre dışı kalmış oluyor burada, bir televizyona lisans verilmeyecek. Onun dışında alınmış bir takım önlemler var. Onları da tek tek size önümüzdeki günlerde şu anayasa mesaisinin dışında aktarmaya çalışacağız. Gerçekten önemli. Çok kritik süreçlerden geçiyor Türkiye. Çok önemli kararlar alınıyor. Her gün önemli başka bir şey olduğu için o alınan diğer önemli kararları tartışmaya pek fırsat bulamıyoruz. Ama bunların hepsi Türkiye'nin geleceğini belirleyecek tartışmalar.
Anlatılmayanı anlatıyoruz.
Ve tabii çünkü Atatürk'e söyleyemediklerini İnönü'ye söylüyorlar. Daha kolay diye düşünüyorlar.
Konuşulmayanı konuşuyoruz.
Bu şifrelemeler de tabii ki birileri yaptıysa bunun deşifre mekanizmaları da vardır. Ortada olur. Yani bulunabilir.
Türkiye'nin yasaksız programı.
Çatışma taraflar arasında oluyor. Silahı eline alan taraf bir şey istediği için silahı eline alıyor.
Yavuz Ohan'dan bir de bunu dinle. Hafta içi her gün saat 17.30'da, tekrarıyla 24'te RSFM'de.
Devam ediyoruz. Programın yavaş yavaş sonuna geldik. Şu anda da telefon attığımızda Celal Kılıçdaroğlu olacak. Kemal Kılıçdaroğlu'nun kardeşi Celal Kılıçdaroğlu geçen günlerde Ankara'ya gitti. Ankara'da AK Parti'ye üyelikle ilgili bir tören de düzenlendi. Sonrasında AK Parti'den etik olarak bu üyeliğin kabul edilemeyeceğine ilişkin bir açıklama da geldi. Son dönemde özellikle Celal Kılıçdaroğlu'nun hem Cumhuriyet Halk Partisi hem abisi Kemal Kılıçdaroğlu ile ilgili sözleri de epeyce bir yankılandı diyebiliriz. Şimdi bu yeni gelişme üzerine kendisinin fikrini almak istedik. Celal Kılıçdaroğlu telefon attığımızda. Hoş geldiniz Celal Bey.
Hayırlı efendim. İyi yayınlar dilerim.
Teşekkür ederiz. Siz Ankara'ya gittiniz. AK Parti'ye üye olacağınızı söylediniz. Sanıyorum Melih Gökçek'le de görüştünüz. O üyelikle ilgili evet. bir tören de düzenlendi. Rozet de taktınız ama sonra reddedildi üyeliğiniz. Neden reddedildi? Niye böyle bir gelişme oldu? Haberiniz var mı? Ve ne hissettiniz tabii?
Şimdi ben pek fazla şunu söyleyeyim. Şimdi ben pek fazla siyasetten anlamadığım için gittim Ankara'ya.
Evet.
AK Parti genel merkezlerinde kayıt olacaktı. Olmadı. Basın açıklamam da oldu. Oradan gittik bir ülkeye. Oradan da tabii kayıtımızı yaptırdık. Her şeyimizi yaptırdık. Fakat bu arada bir açıklama geldi. Dediler ki benim nüfusum Isparta'da olduğu için kabul etmediler. Tabi oradakiler kabul ettikten sonra Isparta'ya yollamışlar. Ben de yarın gideceğim nüfus müdürlüğüne.
Ama etik nedenlerle kabul etmedik diye bir açıklama yaptı AK Parti. Yani sizi partisine üye olarak kabul etmediğini açıkladı.
Hayır, orada bir yanlışlık var. Ben kendilerine ilettim, görüştüm. Beni, ben şunu da demek istiyorum. Beni ister AK Parti kabul etsin veya etmesin ama bakıyorum Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan dik duruyor.
Şimdi önümde AK Parti'nin açıklaması var. Parti tüzüğümüzün ve teşkilat iç yönetmeliğimizin üyelikle ilgili kurallarına göre üyelik için talep formu doldurmak üyelik kaydı anlamına gelmemektedir. Etik ölçütler evet. itibariyle ismi geçen kişinin üyelik işleminin tekemmül ettirilmesine olumlu bakılmamaktadır diyor. Etik dışı bulmuş sizi partiye üye etmeyi.
Şimdi bu bizim bir aile kavgamız değil. Aile kavgamız olmadığı için beni oradan kabul ettiler. Fakat benim ikamatgahım.
Hayır ama Ankara'da şimdi istediğiniz için... yere gidin. Genel merkezden açıklama var. Diyor ki AK Parti olarak biz etik nedenlerle sizin Celal Kılıçdaroğlu'nun üyeliğini kabul etmiyoruz diyor.
Onu bilemem. Ben sıradan bir vatandaş olarak gittim.
Evet.
Çünkü ben bir siyasi
yani bu etik nedenlerle kabul etmemesi son dönemde sizin açıklamalarınızla bağlantılı olabilir mi? Abinizle ilgili, CHP ile ilgili.
Ha, o ondan olabilir. Tabii bazı CHP'liler var. Beni tehdit ediyorlar. Bu yolunda vazgeç.
CHP'lilerden etkilenmiş olamaz herhalde AK Parti ama sizin davranışınızı etik bulmamış, doğru bulmamış, samimi bulmamış olabilirler gibi görünüyor.
Vallahi ben kendi öz irademden ben gittim oraya. Bana bir kayıt yaptılar. Ondan sonra benim arkamdan açıklama yaptılar. Benim yanımda ne bir müteahhit, ne bir iş adamı, ne bir kimse vardı.
Soyadınız Kılıçdaroğlu. Zaten müteahhite ihtiyaç yok ki. Soyadınız Kılıçdaroğlu. Zaten müteahhite ihtiyaç yok. Yani çok dikkat çekiyor yani, zaten. Evet.
Yani şöyle bazı kesimden diyorlar.
Yani sizi uygun görmemişler AK Parti'ye. Siz AK Parti ile ilgili çok iyi şeyler söylüyorsunuz ama AK Parti kendi teşkilatında sizin üye olmanızı uygun görmüyor. Etik değil diyor, doğru değil diyor.
O zaman AK Parti'de bir sorun vardır yani. Benim yerime başka biri de gidip üye olabilirdi.
Başka biri oluyor zaten birçok insan da.
Kendim gittim. Mama Gülçe Başkanı'na basın geldi. Kaydını yaptırdım.
Evet, ondan sonra da bu açıklamayı yaptılar işte. Etik nedenlerle uygun değildir. Biz partimize almıyoruz dediler.
Valla ben artık o tarafını bilemem. Tabii yetkililerin ne düşünüp düşünmediğini. Ben yine benim işler iyi yapsın, işler yapmasın. Ben yine devletimizin FETÖ'ye, PYD'ye, mücadelesine devam ediyorum. Ödeceğim de.
Nasıl edeceksiniz? Nasıl edeceksiniz bu mücadeleye devam?
Bu mücadeleyi kendi özgürler iradımda bulunduğum ilçede belediye başkanı Atabay'ın
belediye başkanı FETÖ ile ilgili ne yapıyor sizin bulunduğunuz ilçede?
Erkan Karaaslan'da bağlantılı biliyorsunuz Hatay'da daha önce de bir tebrik alanına çıktım. Avukatı savunma yapamadı. Halen o da şimdi içeride.
Şimdi şunu benim söylemeye çalışıyorum. Yani FETÖ'yle mücadele dediğiniz sizin belediyeyle bir alıp veremediğiniz bir şey mi var?
Benim belediyeyle alıp veremediğim hiçbir şeyim yok. Sadece Fethullah Gülen'e Erkan Karaaslan vasıtasıyla Felsilma'ya para aktarıyor. Elimde delillerim var. Her şeyim var. Ben Ankara'ya gidişimi...
Niye savcılığa vermiyorsunuz bunları? Niye savcılığa vermiyorsunuz bunları da işi siyasi olarak derinleştiriyorsunuz?
Şimdi yarın da savcılığa da gideceğim.
Yarın dediğiniz zaten siz bu iddiayı bir aydır, bir buçuk aydır, iki aydır yapıyorsunuz ama bugüne kadar o belgeleri niye savcılığa vermiyorsunuz da İstanbul, Ankara'ya Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçe'ye götürüyorsunuz mesela?
Hayır, Melih Gökçe'ye ben vermedim. Ben Sayın Cumhurbaşkanımızın yardımcısına götürdüm, verdim. Kime? İçişleri Bakanlığımıza verdim.
Kime verdiniz Cumhurbaşkanı'na?
Vallahi o neydi onun ismi? Vallahi unuttum soyadını. İsmini ben. Onlara verdim yani yetkililere verdim.
Savcılığa niye vermediniz bugüne kadar peki? Onlar size demediler mi bunu savcılığa ver biz ne yapacağız?
Yarın da savcılığa vereceğim.
Peki sizin ailenizde başka AK Partili var mı? Siz AK Partiliyim diyorsunuz.
Hayır, bir şey değil. AK Parti'de kimse yok. Ailede yok da.
Siz ilk misiniz?
Olduğunuz için biz de vatanımızı, milletimizi seviyoruz.
Elbette canım. Abiniz de seviyordur herhalde. Yani onu sorgulamak mümkün değil de. Siz efendim? İlk misiniz AK Parti olarak? AK Partili olarak?
Mücadeleyden HDP olabilirdi. HDP'nin yanında bir yer alabilirdi. Mücadeleyden MHP de olabilirdi. Gerçi ediyor da onun yanında da yer alabilirdim. Fakat ben Sayın Cumhurbaşkanımızın ilk duruşundan etkilendim. Petrolyon yönetimde daha ilk önce o başladığı için dedim Cumhurbaşkanımızın.
En son abinizi ne zaman gördünüz Celal Bey?
Daha da görmedim ondan sonra.
Ne zaman gördünüz en son? Görmedim. En son ne zaman gördünüz? Ne kadar oldu?
120 gün oldu.
Efendim? 120 gün önce 120 gördünüz. Gün oldu. 120 gün önce mi gördünüz abinizi?
Evet. Kendisine de söyledim. Dedim abi bak CHP'nin içinde FETÖ'cüler var. Bana dedi sen dedi bu işe burnu sokma dedi. Aradan 2000 güçlü kendi baş danışmanını içeri aldılar. FETÖ'cüler.
Siz Ankara'da siyaset mi yapmak istiyorsunuz Allah aşkına? Öyle bir şeyiniz mi var? Yani siz yanındaki adamın FETÖ'cü olduğunu mu biliyordunuz?
Evet, biz daha önce gittik. Dedim belediye başkanı Ahmet Deniz Atabay'ın yanına gittik. Ben bu adamı gördüm orada. Ben dedim bir
hangi adamı gördünüz? Hangi adamı gördünüz? Abinizin danışmanını mı gördünüz?
Evet. Erkan Karaaslan şirket kurdu. Bir sürü şirketler var Erkan Karaaslan. Hani bir tane de değil.
Şirketleri olan herkes FETÖ'cü mü yani? Ben anlayamadım tam olarak. Abiniz işlem yapmadı diye mi kızıyorsunuz? Anlamadım tam orasında.
Yani ben anlamak istemiyor. Biz bir aile Ertuğrul'a. Kimse Ertuğrul'dan ayrılmaz yani.
Ayrılmış görünüyorsunuz şu anda.
Hayır. Ben abimle mücadelem yok ki.
CHP'yle mücadeleniz var.
Sadece diyorum ki bir vatansever olarak diyorum ki abim ben de Fethullah Gülen'den içindeki CHP'nin içindeki Fethullah Gülen'leri temizle.
Siz nereden biliyorsunuz CHP'nin içinde Fethullah Gülen ekibinin olduğunu? Onu merak ediyorum ben.
Hani abi, Kemal abimin bir şey diyor ki hani neyse müsaade.
Evet, kapattı çünkü gerçekten yani bir proje Celal Kılıçdaroğlu. Son dönemde özellikle hükümete yakın kanallarda çok sık boy gösteren bir isimdi. Ve tam ne dediğini bilmiyor zaten. Yani yanında birileri yönlendiriyor belli. Ve bir proje olduğu açık. Biz CHP'nin FETÖ'den temizlenmesini istiyoruz diyor. Kimsiniz? Nereden biliyorsunuz? Orada bir Anadolu'da yaşayan bir insan olarak CHP'nin FETÖ'yle bu kadar bağlantılı olduğu iddiası nasıl gündeme getirilebiliyor? Çok gerçekten enteresan bir iş. Ama AK Parti getirdi bir yerde dedi ki bizim partimize de üye olamazsın. O da enteresan tabii. Niye buraya kadar getirdim, bu noktaya kadar getirdim. Melih Gökçek'in de çok ciddi olarak bu işlerle ilgilendiğini biliyoruz geçmiş dönemde. Ben de bizi dinleyenler en azından bir tanık olsunlar. Yani soru sorulduğu zaman ne yanıt verecek diye Celal Kılıçdaroğlu'nu sizlere dinletmek istemiştim. Haklıymışım aslında yani. Bir iki not aktaracağım. İzmir'de o saldırıyı hatırlıyorsunuz. Bir polis memuru gerçekten büyük felaket olmasını önlemişti. Bir kahramanlık örneği de göstermişti. O saldırıyı gerçekleştirenlerin PKK olduğu valilik tarafından açıklanmıştı. TAK da PKK'nın yan kolu, sağ kolu, alt kolu diyelim. TAK da bu eylemi üstlendi bugün itibariyle. Milli Savunma Bakanı Işık bugün bir açıklama yaptı. Son kanun hükmünde kararnameyle birlikte sivillerin de yurt dışında asker gönderilen noktalarda görev yapmasının önü açılmıştı. Bununla ilgili bir takım çalışmaların olduğunu söyledi. Özellikle Suriye'de Fırat Kalkanı operasyonuyla IŞİD'den temizlenen bölgelerde bir imar atağının olacağını görüyoruz. Birçok sivilin de o bölgede Milli Savunma Bakanlığı'nın şemsiyesi altında görevlendireceğini anlıyoruz önümüzdeki dönemde. Irak'taki Türk askeri meselesi de tartışmalı. Irak'tan farklı açıklama, Ankara'dan farklı açıklamalar yapılıyordu. Irak'a, Bağdat'a yaptığı ziyaret sonrası Binali Yıldırım'ın Başika'daki üs ne olacak sorusu gündemdeydi. Buna ilişkin Iraklılar Musul operasyonu bittikten sonra Başika'daki üs ortadan kalkacak dediler. Ankara'dan yapılan açıklamadaysa IŞİD'le mücadele sona erdiğinde Başika'daki üstünde görevi bitecek biçimindeydi. Yani önce Musul bitecek, sonra IŞİD'le ilgili gelişmeler son bulacak, ardından da Başika'daki Türk askeri varlığı ortadan kalkacak gibi bir görüşü var Türkiye'nin. Daha çok uzun zaman orada Türk askeri varlığının olacağını anlıyoruz bu açıklamalardan. Ve son bir not, Ankara'da Uğur Mumcu'yu anmamıza az kaldı ölümünün üzerinden. 24 Ocak'tı yanılmıyorsam, yanlış hatırlayabilirim ama evet 24 Ocak'ta Uğur Mumcu'nun ölüm yıl dönümü. Onun öncesinde suikaste uğradığı sokakta bir anıt vardı. Orada anıtın üzerindeki harf ve yazıların çalındığı ortaya çıktı. Yani bu kadar mı dedirtecek bir manzaraydı. Ailesi hemen harekete geçti. Muhtemelen ölüm yıl dönümünden önce de o harfler ve çalınan başka unsurlar tamamlanacak. Moğollarla bitiriyoruz. Bir şey yapmalı diyor ve bu programın tekrarının 12'de gece RSFM'de olduğunu aktaralım size. Bir de bunu izle.com'da YouTube kaydını izleyebilirsiniz diyelim. Yarın saat 17.30'da yine karşınızda olacağız. Gündemdeki konularla ilgili olarak Moğollarla veda ediyoruz. Bir şey yapmalı.
Sesine uyandım, ter içinde kaldım, uyku tutmadı. Yolun ortasında, henüz 16'sında, vuruyorlar oysa bir şey yapmadı. Sanki onlar hancı, halkına yabancı, biz ise kiracıyız da evden atmalı. Birisi oy peşinde, öteki rant işinde, kıyamet değilse bile bir şey kopmalı. Çok ince, tutmaya gelince demir lokmayı. İleri terazi, han hamam arazi, konuşanı asedeyip içeri tıkmalı. Faili meçhuller, çöple beslenenler, çalıp duran ziller uyandırmalı. Yolun ortasında, henüz 16'sında, insan insanım diyorsa bir şey yapmalı.
Yavuz Ohan'dan Bir de Bunu Dinle sona erdi.